20. bölümdeyiz Eyüp kitabının. Burada Sofar'ın ikinci konuşması yer almaktadır. Sofar bu roundda son konuşan kişi. Tartışmanın ikinci dönemindeyiz ve Sofar bu roundda konuşan üçüncü kişi. Üçüncü bir round daha olacağını ve onun kısa olacağını göreceğiz. Sofar üçüncü roundda girmeyecektir bile. Sofar'ın bir daha konuşma şansı olmadan önce sona erecektir. Sofar'ın şeriatçı olduğunu hatırlayın. Tanrı'nın yasa ve düzene göre çalıştığını düşünür. Bu tabii ki doğrudur ama yargıdaki yasa ve düzen tahtı inayet tahtına dönüşmüştür. Sofar bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Sanıyorum günümüzde olsaydı Sofar'ın bilimsel bir kafası olduğunu söylerdik. Yaşamı bir deney tüpüne koyabileceğinizi ve sonucun her zaman belirli bir şekilde çıkacağını düşünüyor. Bazı şeylerin hiçbir zaman değişmeyeceğini ve her şeyin dünyanın kuruluşundan beri aynı şekilde devam ettiklerini söyleyen odur. Tanrı'nın inayeti hakkında hiçbir şey bilmiyor. Daha kuvvetli bir şekilde saldırmaktadır. Bu sefer bir öncekinden daha kaba ve zalim olduğu halde aslında daha az etkileyicidir. Sert konuşmaktadır. Eyüp'ü kötü yaralar çünkü bunun son konuşma fırsatı olduğunun farkındadır. Hiçbir yeni şey söylemediği halde söyleyecek her nesi varsa söylüyor. Daha yaşlı olduğundan yararlanıyor ve aynı şeriatçiliğe başvuruyor. Yasaya göre kötülerin cezalandırılması gerektiğinden Eyüp'ün çok kötü bir insan olduğunu savunuyor. Buradaki vurgusu bu olacaktır. İlk 3 ayette yani 20. bölüm ilk 3 ayette şöyle diyor. Namalı Sofar şöyle yanıt verdi. Sıkıntılı düşüncelerim beni yanıt vermeye zorluyor bu yüzden. Çok heyecanlıyım. Beni utandıran bir azar işitiyorum. Anlayışımdaki ruh yanıt vermemi istiyor. Seçilmeyi arzulayan bir siyasetçi gibi konuşuyor. Yanıt verebilecek kapasitede olduğunu söylüyor. Rakibinden daha kalifeye olduğunu söylemeyen hiçbir politika adayı duymadım. Bunu söylemekten hoşlanırlar. Evet, rakibinden daha kalifiye olduğunu söylemeyen hiçbir siyasetçi duymadım. Bunu söylemekten hoşlanırlar. Bir adam böyle konuştuğunda bu kendisinin alçak gönüllü olmadığını gösterir. Bu Sofar denilen adam tıpkı bir siyasetçi gibi konuşuyor. Söylemek istediklerini daha önce yaptığı gibi kuvvetli bir tartışmayla dile getirecek. Zamanın doğruluğunu kanıtladığı bir gerçeği dile getirecek. Peki ne bu? Bilmiyor musun diyor eskiden beri insan dünyaya geldiğinden beri. İşte burada geçmişin deney tüpüne boşaltıp doğru olduğunu gördüğü bilimsel sonuç şudur. Kötülerin zafer çığlığı kısadır, tanrısızların sevinci ise bir anlık. 5. ayet. Zamanın doğruluğunu kanıtladığı gerçeği budur. Kısa ne kadar kısa, uzun ne kadar uzun diye sorabilir miyim? Tanrısızların anı ne kadar uzundur? Bazen kötülerin zamanı çok uzun sürer gibidir. Ama sonunda yargı önüne çıktıkları doğrudur. Onun gururu göklere erişse, başı bulutlara değse bile sonsuza kadar yok olur kendi pisliği gibi. Onu görenler nerede o diye soracaklar diyor 6-7 ayetlerde. Bu adam dramatikleşebiliyor da, gururu göklere erişse, başı bulutlara değse bile. Bu kitapta harikulade bir dil kullanılıyor. Daha önce söylediğim gibi insanlar kutsal kitabın başka hiçbir kitabını okumasalar bile dilinden ötürü Eyüp'ü okurlar. Kötüler sonunda yok olurlar. Günümüzdeki genç kuşağa sorsanız Hitler kim diye sorsanız herhalde birçoğu hatırlamayacaktır. Değerli dostum, uzun birer anları oldu kötü insanların ama sonunda çekip gittiler. Kim olursa olsun, hangi devlet adamı olursa olsun, hangi diktatör olursa olsun belirli bir süre yaşadılar. Bazen uzun diktatörlük ettiler ama sonunda yok olup gittiler. rüya gibi uçacak, bulunmayacak, bir gece görümü gibi yok olacaktır. Kendisini gören gözler bir daha görmeyecek, yaşadığı yerde artık ona bakmayacak. Çocukları yoksulların lütfunu dileyecek, malını kendi elleriyle geri verecektir diyor Eyüp 20. bölüm 8-10 ayetlerde. Doğrusunu söylemek gerekirse bana öyle geliyor ki insan Tanrı'nın evrenindeki en başarısız şeydir. Bize kayaların hatta aydan gelen kayaların bile yaşını söylüyorlar. İnsan o kadar uzun zamandan beri etrafta değil evrende epey yeni sayılır. Dostlarım, eğer önümüzde sonsuzluk olmasaydı insan Tanrı'nın yapmış olduğu dev bir başarısızlık olurdu. Yaşamı kısadır ve bir rüya gibi uçup gider. Öğrencilik yıllarımda tanıdığım bir vaiz vardı. Bu vaiz benim için büyük bir esin kaynağı olmuştu. O topluluktan birini görüp onu alışılmadık bir soruyla şaşırtmıştı. Cennete, Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda oraya gitmemiz için Mesih inanlı yaşamın gerekli olmadığını öğrendiğimizi düşün. Ne düşünürdün? Bu diyakon, bu hizmetçi onun gözlerinin içerisine bakarak eğer cennete gider ve Mesih inanlı hayat hakkındaki bütün bu şeylerin bizim hayal gücümüzden başka bir şey olmadığını öğrenirsek Rabbe buna değdiğini söyleyeceğim. Hepsine değdi dedi. Ben bunun doğru olduğuna, burada ve şimdi yaşadıklarımıza değdiğine inandığım halde hepsi buysa yüreklerimizde bir hayal kırıklığı olur. Neden mi? Çünkü bizler sonsuzluğu istiyoruz. Sonsuza dek yaşamak istiyoruz. Tanrı sonsuzluğu yüreklerimize koymuştur. Çünkü oradadır ve insan burayı bırakıp sonsuzluğa gidecektir. Sofar, Eyüp'ün sadece kötü olduğunu söylemekle kalmıyor, aynı zamanda ona iki yüzlü de diyor. Böyle bir adamın yüksek yerlere çıkabileceğini ama bunun sadece düşüşünün daha da büyük olacağı anlamına geldiğini söylüyor. Söylemek istediği Eyüp'a da böyle olduğudur. Gençlik ateşiyle dolu kemikleri kendisiyle toprakta yatacak. Yuttuğu servetleri kusacak, Tanrı onları midesinden çıkaracak. Çünkü yoksulları ezdi, onları yüzüstü bıraktı, kendi yapmadığı evi zorla aldı. Hırsı rahat nedir bilmedi, değerli eşyaları onu kurtaramayacak. Yediğinden arta kalan olmadı. Bu yüzden onun bu bolluğu böyle devam etmez. Eyüp 20. bölüm 11, 15, 19, 21 ayetler arası. Bu tür bir adamın yanacak bir yakacak gibi olduğunu önermektedir. Yok olacak kötü bir görüm gibidir. Kötülüğü dilinin altında tuttuğu tatlı bir lokma gibidir ve içinde öde dönüşecektir. Yediği yemek gibi Tanrı onu haksızlıkla edindiği zenginlikleri kusmaya ve kurbanlarına verdiği zararı telafi etmeye zorlayacaktır. Karnını tıka basa doyurduğunda Tanrı kızgın öfkesini ondan çıkaracak, üzerine gazap yağdıracak diyor Sofar Eyüp kitabının 20. bölüm 23. ayetinde. Hırsından hiçbir şey kaçmadığı halde fakir olacaktır. En kötüsü Tanrı gazabını onun üzerine boşaltacak diyor. Koyu karanlık onun hazinelerini gözlüyor. Körüklenmemiş ateş onu yiyip bitirecek. Çadırında arta kalanı tüketecek. Suçunu gökler açığa çıkaracak. Yeryüzü kendisine karşı ayaklanacak. Varlığını seller, azgın sular götürecek Tanrı'nın öfkelendiği gün. Eyüp 20, 26, 28. Olağanüstü ateş onu yiyip bitirecek. Yani kendisi yiyip bitiren bir alev haline gelecek ve bütün zenginliği alevlerde yok olacak. Hiçbir kaçış yolu olmayacak. Sözlerini budur kötünün Tanrı'dan aldığı pay, Tanrı'nın ona verdiği miras budur diyerek özetler. Tabii ki ima etmek istediği kötünün Eyüp olduğudur. Bu Eyüp'ün durumundaki birisi için epey acı bir dozdur. Ama Eyüp onu yanıtlamaya hazırdır. Kendisini savunmaya hazırdır ve göreceğimiz gibi kuvvetli bir şekilde konuşur. İşte Eyüp 21. bölümde Eyüp'ün 6. yanıtını okuyoruz. Eyüp hala bir yanıt verebilecek halde, Bence Sofar'ın zalim suçlamalarını yanıtlamaya çalışmasa, onu pek ciddiye almasa daha iyi olurdu ama yine kendini savunacak. Onlara yanlış suçlamalarından yorulduğunu söylüyor. Davasını daha yüksek bir mahkemeye temyiz ediyor. Kötülerin cezalandırılacağıyla aynı fikirde ama bunun kendi durumuyla alakalı bir şey olmadığında ısrar ediyor. Eyüp şöyle yanıt verdi. Sözümü dikkatle dinleyin. Bana verdiğiniz teselli bu olsun. Bırakın ben de konuşayım. Konuştuktan sonra alay edin. 21. bölümün ilk 3 ayeti. Eyüp onların kendisini dinlemelerini istiyor ve alaycı bir şekilde onları teselli edeceğini söylüyor. İnsana mı karşı benim şikayetim? Niçin sabırsızlanmayayım? Bana bakın da hayret edin. Elinizi ağzınıza koyun. Yani susun diyor. Kötüler niçin yaşıyor? Yaşlandıkça güçleri artıyor. Çocukları sapasağlam çevrelerinde, soyları gözlerinin önünde, evleri güvenlik içerisinde, korkudan uzak, Tanrı'nın sopası üzerlerinde değil. Boğalarının çiftleşmesi hiç boşa çıkmaz, inekleri hep doğurur, hiç düşürmez. 21. bölümün ilk 10 ayeti böyle. Eyüp şikayetini insanlara götürmüyor, Tanrı'ya başvuruyor. Onlara susun diyor. Eyüp şimdi onlara tartışmalarının akılsızlığını gösterecek. Kötüler her zaman bu dünyada acı çekmezler, hatta başarılı olabilirler. Her zaman kesilip atılmazlar. Bazen ileri yaşa kadar yaşarlar. Mallarına, mülklerine bir şey olmaz ve çocukları bunları miras alabilirler. Çocuklarını bir sürü gibi salıverirler. Yavruları oynaşır. Tef ve lirle şarkı söylerler. Kaval sesi eşliğinde eğlenirler. Ömürlerini bolluk içerisinde geçirirler. Esenlik içerisinde ölüler diyarına inerler diyor 11-13 ayetler arasında. Bir sürü çocukları olabilir. Dans ederler, neşeli ve sevinçlidirler. İyi vakit geçirirler ve zevk ve sefa içerisinde yaşarlar. Düşüşlerinin görüleceğini söyleyebilirsiniz ama yanlışınız var. Diğerleri gibi onlar da mezara girer ama felaketler başlarına gelmeden. Eyüp bir çiftlik sahibiydi ve kötü insanlardan bazılarının çok zengin çiftçiler olduklarını ve büyük zengin aileleri olduğunu belirtiyor. Çocukluğumu Iğdır'da geçirdim ve oranın en soytarı gençleri o bölgenin en zengin insanlarıydılar. Ya da en zengin insanlarının çocuklarıydı. Bugün neredeler? Gittiler. Besbelli oğulları onların izinden gidiyor ve onlar da yok olacaklar ama refaha erişiyorlar. Eyüp dikkati çekiyor. Bunun aynı zamanda Davut'un da gözlemlediği bir şey olduğunu hatırlayacaksınız. Mezmur 37-35'te kötü ve acımasız adamı gördüm, ilk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak salıyordu diyor. Ancak Davut da Tanrı'nın sonunda kötüleri yargılayacağını görmüştü. Günümüzde ülkemizin durumuna bakabiliriz. Belirli soy adlarının para anlamına geldiğini biliyoruz ve bunlar Tanrı yolunda yürümekle ün salmış kişiler değiller. Onları politikada ve yüksek sosyetede görüyoruz. Diğer insanlar gibi acı çekiyor görünmüyorlar. Belki bazen bu sizin kafanızı karıştırıyor. Burada Eyüp'ün söylediği gibi kötüler refah içerisindedir. Tanrı'ya bizden uzak dur derler. Yolunu öğrenmek istemiyoruz. Güçlüler güçlüsü kimdir ki ona kulluk edelim? Ne kazancımız olur ona dua etmekle diyor 14-15. Ayetlerde Eyüp. Bunlar haksızlardır. Tanrı'yı istemezler. Aşağılayıcı bir şekilde Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını ve Tanrı'nın yollarını bilmeyi arzulamadıklarını söylerler. Tanrı onlara kendileri için elde edemeyeceği ne verebilir? Evet, zenginlikleri kendi ellerinde değil, kötülerin öğüdü benden uzaktır diyor 16. ayette. Eyüp, ben o sınıfa ait değilim, kötülerden biri değilim. Kaçınılmaz gerçek olarak ortaya yatırdığın şeyin her zaman gerçek olması gerekmiyor. Ayrıca eğer olsa bile bana uygun değil diyor. Kaç kez kötülerin kandili söndü, başlarına felaket geldi. Tanrı öfkelendiğinde kederlerini artırdı 17. ayet. Eyüp, kötülerin normal başka herhangi birinden daha fazla sorunu olmadığını söylüyor. Kaç kez rüzgarın sürüklediği saman gibi, kasırganın uçurduğu saman çöpü gibi oldular. Tanrı babaların cezasını çocuklarından çıkarır diyorsunuz. Bırakın kendilerinden çıkarsın da bilsinler nasıl olduğunu. Yıkımlarını gözleriyle görsünler. Güçlüler güçlüsünün gazabını içsinler. 18-20. ayetler. Ancak ölüm insanlar arasında ayrım yapmaz. Ve ölümün kötülerin kapısını çaldığı zaman gelir. Yargıda güçlüler güçlüsünün gazabını içecekleri zaman gelir. Böylece Eyüp arkadaşlarına kullandıkları atasözlerinin her zaman doğru olmadığını ama bunun Tanrı'nın kötüleri bir gün yargılamayacağı anlamına gelmediğini söylüyor. Bir keresinde bir arkadaşımın sarhoş olduğu için özür dileyen bir adama özür dileme, istediğin kadar içmeye devam et. Çünkü bu dünya bu içkileri elde edebileceğin tek yerdir. Gittiğin yerde bunlar yok. Burada içebildiğin kadarını içtiğin için seni suçlamıyorum dediğini duydum. Kötüler elde edebilecekleri bütün zevklerin tadını çıkarsınlar. Çünkü bu onların bunu yapabilmelerinin son şansıdır. Kötüler sonunda değerli dostum yargılanacaklardır. Eyüp, Tanrı'nın kötüleri yargılayacağından emin. Buna hiç şüphe yoktur. Yolculara hiç sormadınız mı? Anlattıklarına kulak asmadınız mı? Felaket günü kötü insan esirgenir, gazap günü ona kurtuluş yolu gösterilir. Eyüp 21-29-30 ayetler. Kötülerin yargılanması büyük beyaz taht yargısına kadar gerçekleşmeyebilir ama yargı sonunda gelecektir. Tanrı onun yeryüzünde istediği gibi zevk ve sefa içerisinde bir hayat sürmesine izin verecektir. Eğer istediği buysa, gördüğünüz gibi Tanrı inayet doludur. Tanrı sabırlıdır. Tanrı'nın iyiliği ve tahammülü ve sabrı bizleri tövbeye yöneltmelidir. Bugün hayatlarının tadını çıkaran zenginlere baktığımızda biliyorum. Bu insanlar Avrupa'ya, Amerika'ya, Afrika'ya ya da Türkiye'nin çeşitli yerlerine tatil beldelerinde dolaşıp dururlar. Gerçekten de zevk ve sefa içerisinde yaşarlar. Ve Tanrı bunu yapmalarına izin verir ama şunu hatırlayın. Felaket günü kötü insan esirgenir mi? Bugünlerde bu konuda fazla bir şey işitmiyoruz. Bu Eyüp'ün Sofar'a verdiği yanıttır. İyi bir yanıt olduğunu söyleyebilir miyim? Ama Eyüp hala kendini tatmin ediyor. Bu konuşmada Eyüp'te hiçbir tövbe düşüncesi görülmüyor.